Ayrım 14, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 173, 5. bölüm. Adam ancak dönüş yolunda Semiramis'le arabada baş başa kaldığında ölmüş arkadaşa vermek istediği cevabı yüksek sesle dile getirdi. Evet Murat, hiç savaş çıkmasaydı 50 yaşında olacağımıza hala 20 yaşında olsaydık, aramızdan hiç kimse ölmeseydi, aramızdan hiç kimse ihanet etmeseydi, aramızdan hiç kimse sürgüne gitmeseydi, ülkemiz hala doğunun incisi olsaydı, dünyanın alay konusuna, saplantısına, öcüsüne ve şamar oğlanına dönüşmeseydik, hayat güzel olurdu. Sürücü uzun bir iç geçirişle onu onayladığını belli etti. Birkaç kilometre karanlık yolu arkada bıraktıktan sonra konuştu. Tanya yeniden buluşma toplantısı düzenleme fikrine çok önem veriyor. Sabahtan beri en az 10 kez bu konudan bahsetti. Masada bana da söyledi. Bunun iyi bir fikir olduğunu ve gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağımı tekrarladım. Cesaretini kırmak istemedim. Mateminden biraz olsun kurtulmak için bu fikre sarılmaya ihtiyaç duyduğu belli oluyor. Ama sonradan hayal kırıklığına yol açacak bir umut vermek de istemem. Toplantı olmayacak mı yani? Arkadaşlarımızdan çoğunun, hepimiz Murat'ın yanına göçmeden önce hiç değilse bir kez hep beraber buluşmaya can atacağına eminim. Her halükarda bu iş gerçekleşirse ben çok mutlu olurum. Benim de çok hoşuma gider. Onların da çoğunda bu isteğin sendeki veya bendeki kadar olduğuna eminim. Ama dünyanın dört bucağına dağılmış durumdalar. Her birinin kendi işi, ailesi, zorlukları var. Bugün uğraşabildin mi bu konuyla? Evet, Albert ile Naim'e yazdım. Onlar da ben mesajı gönderdikten dakikalar sonra cevap verdiler. Birincisi buluşma toplantısına var ama Paris'te yapılmasını tercih ediyor. Bir Amerikalı olarak buraya gelmeye hakkı yok. Saçma, yaz aylarında otel müşterilerinin yarısı Amerikan pasaportlu oluyor. Eğer buralı iseler diğer pasaportlarını kullanmaları yeterli. Albert'in durumu daha karışık. Şirketi zaman zaman Pentagon'a da çalışıyor. Bu nedenle konulan yasaklara uymak zorunda. Bahaneden başka bir şey değil bu. Ülkeden ayrıldığından beri buraya bir daha ayak basmak istemedi. Amerikan makamları herhangi bir karar çıkarmadan önce de durumu böyleydi. Bir travma yaşadı ve bunu aşamıyor. Onun için yasakların arkasına saklanıyor. Gerçekten gelmek istese gelirdi. Haklı olabilirsin ama ben de onu zorlayamam ki. Eğer kaçırılması böyle büyük bir travmaya yol açtıysa ona yeni bir kabus yaşatmanın ne manası var? Kadın omuz silkti. Peki ya Naim? Onun için tam tersi söz konusu. Yani? O hemen cevap verip geleceğini söyledi. Ama o zamandan beri düşündüm ve şimdi ben tereddüt ediyorum. Yahudi olduğu için mi? Sence risk yok mu? Ne riski? Burası dağ başı mı? Bu ülkeye her türlü kökenden insan gelir ve 15 yıldır hiç kimse kaçırılmadı. Sen geldiğinden beri kendini tehlikede hissediyor musun?
Ben mi? Kesinlikle hayır.
Ne sen ne de bir başkası için risk var. Bak işte gece vakti dağda ıssız ve yeterince aydınlatılmamış yollarda araba sürüyoruz. Bizi boğazlayacakları veya soyacakları gibi bir izlenime kapılıyor musun?
Cevabın hayır olduğunu kabullenmek zorunda kaldı. Kendisini dünya ülkelerinin pek çoğunda olduğundan daha güvende hissediyordu. Tek laf etmeden birkaç dakika yol aldılar. Sonra yatışan Semiramis yolcusuna cenaze töreni sırasında bir olay yaşandığını söyledi. Yemek sırasında birisi bu konuyu açar sanıyordum ama Tanya hiçbir şey demedi. Diğerleri de ona saygı gereği susup geçiştirmeyi tercih ettiler. Belki biliyorsundur, köyün girişinde Murat'ın pek iyi anlaşamadığı bir aile yaşıyor. Adam kendini gülümsemekten alamadı.
Bu yılın şaşırtmacası Semih. Gayet iyi biliyorum hikayeyi. Arkadaşımız ve o insanlar birbirlerine ölümcül bir kin besliyorlardı. Murat'ı oğullarını kurşuna dizdirmekle suçluyorlardı. Cenaze alayı mezarlığa doğru giderken onların evinin önünden geçmek zorundaydı. Tam oraya yaklaşırken kadınlar, her yaştan kadınlar evden dışarı çıktı. Saydım, 11 kadındılar. Öldürülenin annesi, dul eşi, kız kardeşleri, yeğenleri oradaydı sanırım. Hepsi siyahlar giymişlerdi. Ama istisnasız hepsinin boynunda kan kırmızısı atkılar vardı. Sanki kışın bu cenaze için örüp hazırlamışlardı.
Alay önlerinden geçti. Hepimiz korkunç rahatsız olmuştuk. Tanya kolumu öyle bir sıktı ki izi hala geçmemiştir herhalde. Tam anlamıyla bir ölüm sessizliği hüküm sürüyordu. Kadınlar orada duvarın önüne sıralanmışlardı. Hiç konuşmuyorlardı. Yüzleri donuktu. Belki sadece bir veya ikisinde çok hafif bir alaycı gülümseme vardı. Başları ve yüzleri açıktı. Bu nedenle siyah elbiselerin üzerindeki kırmızı atkılar iyice öne çıkıyor. Sadece onlar göze batıyordu. Cenaze alayında da hiç konuşulmuyordu. Tek bir söz bile edilmiyordu. Herkes nefesini tutmuş gibiydi. Gayri ihtiyari adımlarımızı hızlandırdık. Ama bu birkaç metrenin sonu gelmeyecek gibiydi. Definden sonra cenaze alayı aynı yoldan geri döndü. Kadınlar artık orada değildi. Ama tüm bakışlar onların daha önce durdukları yere döndü. Ve bu defa orada durmamaları yine bir rahatsızlık konusu oldu. Tuhaf bir şekilde merasimden sonra hiç kimse bu olaydan söz etmedi. Her halükarda benim önümde söz edilmedi. Bu konuda pek çok fısıldaşma olduğunu sanıyorum ama köye yabancı olduğum için benim yanımda kimse konuşmadı. Tanya'da hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ama bu kadınları düşlerinde yeniden göreceğinden eminim. Hem de sadece bu geceyle de kurtulamaz onlardan.
Bunu sana anlatmalıydım ama sakın Tanya'ya söyleme. Şayet o sana bahsetmeye karar verirse de bilmiyormuş gibi yap.
Adam başını salladı, sonra sürücüye bu kadınların davranışını nasıl yorumladığını sordu.
Meşhum bir mizansendi ama verdikleri mesaj açıktı. Onların şehidini öldürten adam da ölmüştü. Siyahlar giyerek Tanya'nın matemine katılıyordu ama kendi matemlerini de unutmamışlardı.
Semiramis'in içinde bu protestocu kadınların ölenin dul eşine bir uyarı niteliği taşıdığı ve eski evin mülkiyeti konusunda iki aile arasında yeniden yaşanacak bir bilek güreşinin girizgahı olabileceği duygusu uyanmıştı. Ama bu olay üzerinde daha fazla durmaya hiç niyeti yoktu. Birdenbire biraz zorlama bir neşeyle, "Biraz müzik açalım mı?" diye sordu. Soru sadece usuldendi, yoksa aynı anda parmağıyla bir düğmeye basmış ve eski bir Irak ağıdını serbest bırakmıştı. Babasının evinden çıkmış, komşuların evine gidiyordu. Geçti selam vermeden bana, güzelim kızmış olmalı bana.
Semiramis eski akşamlara sesiyle sık sık katılmış Nazım El Gazali ile birlikte şarkıyı söylemeye başladı. Birkaç dakika sonra sesi biraz kısıp yolcusuna sordu.
''Arkadaşlar toplantısına davet edilmesi gerekenlerin kesin listesini çıkardın mı?''
''10 kadar isim sıraladım ama bazılarında hala tereddütlüyüm. Örneğin bu akşamüstü aklıma Nidal geldi.''
Semiramis sanki kimden bahsedildiğini bilmiyormuş gibi şaşkınlıkla ''Nidal mi?'' dedi.
Adam hiç düşünmeden ''Bilal'in kardeşi'' diye cevap verdi.
Kadın ''Bilal'in kardeşi'' diye yineledi
ve ''Bilal'' derken sesi düğümlendi. Adam bir süre sonra not defterine bu isim daha dudaklarımdan dökülürken onu hiç telaffuz etmemem gerektiğini anlamıştım diye yazacaktı.
Arkadaşımın yüzü karardı, tek söz etmedi. Dalgın bir havada Irak ağıdını mırıldanmakla yetindi. Bilal onun yarası geçen yıllar ve 10 yıllar bu yaranın kapanmasına yetmedi. Bunu bildiğim için hiçbir mazeretim yok. Onun yanında söylememem gereken tek isim Bilal'di. Ama ben de hiç durmadan onu düşünüyordum ve er veya geç adını ağzımdan kaçırmam herhalde kaçınılmazdı. Üniversite döneminde Semi ile çıktığım ve öpüşmemize ramak kalan gece gezintisinin ertesi günü aramıza giren ve Semi'yi kollarına alma cesaretini gösteren kişi Bilal'den başkası değildi. Bu olay bende ne kadar kalıcı olduğunu ülkeye döndüğümden beri anladığım bir yara bırakmıştı. Ama Semi de ilk sevgilisinin ani ölümünün yol açtığı kalıcı travmaya kıyasla bu hakikaten hiçbir şeydi. Gülünç gece gezintisi hadisesinden 2 veya 3 gün sonra arkadaş grubumuz yeniden toplandığında ve genç adamla genç kızın yan yana kol kola geldiklerini gördüğümde elimde olmadan etkilenmiştim. Ama kendimde tepki gösterme veya sevgililere hınçlanma hakkını göremiyordum. Sonuçta Bilal kız arkadaşımı çalmamıştı. Onun gönlünü fethetmeyi beceremeyen bendim. Delikanlı aklımla güzel Semin'in etrafında eksiksiz bir aşk senaryosu kurmuştum. Onunla bir plajda yalın ayak el ele dolaştığımı görüyordum. Onu koruyacağım, avutacağım ve hayran bırakacağım bin bir durum icat ediyordum. Ama bütün bunları sadece hayal etmekle kalıyordum ve Semih'in bir gülüşüne bakarak onun da benzer düşler kurduğuna kendimi inandırmıştım. Bu işte ne Semih'in ne de Bilal'in bir suçu vardı. Başarısızlığım için bir sorumlu bulmam şartsa, beni fazla terbiyeli, insanların hoşuna gitmemekten ödü kopan, hem kitaplarına hem de düşlerine fazla gömülmüş bir canlı, şu pısırık canlı, haline getiren eğitimimi gösterebilirdim ancak. Zaman içinde ve öğretmenliğim verdiği alışkanlıkla bugün bile bir parça utangaçlığım kalmış olsa da en ağır çekingenliklerimi aşmayı başardım. Ama o yıllarda küçük arkadaş grubumuz içinde ve rastlantı sonucu en bir araya gelmeyecek insanlardan oluşan iki çifti imrenerek izlemekten kendimi alamıyordum. Bir yanda Tanya ile Murat, bir zeytinyağı denizi üzerindeki yelkenli ve diğer yanda da Semih ile Bilal, bir sel suyu üzerindeki küçük kayık. Tanya ile Murat istisnasız toplandığımız her gece oradaydılar. Hatta bizim topluluk daha çok onların çevresinde öbeklenmişti. Semih ile Bilal ise kah gelir kah gelmezlerdi. Bir gün ağlayarak birbirlerini terk eder, ertesi gün sarmaş dolaş ortaya çıkarlardı. Hangi mürettebatın yola devam edip hangisinin çok geçmeden tekneyi karaya oturtacağını öngörebilmek için kahin olmaya gerek yoktu. Bilal'in silahlı bir gruba katılma kararını siyasi gelişmelerden mi yoksa Semih ile yaşadığı fırtınalı ilişkiden mi kaynaklandığını sık sık merak etmiştim. Ölüm gelip onu bulduğunda Semih ile hala beraber miydiler? Yoksa uzaklaşma, ayrılma evresine mi girmişlerdi? Bunu da hiçbir zaman bilememiştim. O sırada bu konuda spekülasyon yapmak hiç uygun olmazdı. Çünkü genç kız yaşanan dramın sorumlusu gibi gözükebilirdi. Aradan geçen onca zamana karşın hiçbir tedbir almadan Semih ile bu konuya girilemeyeceği meydandaydı. Bugün bunun kanıtını yaşadım. Semih'in tepkisini görür görmez sustum. Ne bu konuda ne de herhangi başka bir konuda hiçbir şey söylemedim. Ne özür dileyebileceğimi, ne sohbete devam edebileceğimi, ne de konu değiştirebileceğimi hissediyordum. Elimden beklemekten ve Semih'in tavrını izah edecek bazı anıları aklımdan geçirmekten başka bir şey gelmezdi. Örneğin Bilal öldüğünde Semih'in mateme girdiğini hatırladım. Aylar boyunca sanki Bilal'in yasal dul eşiymiş gibi sadece siyahlar giymişti. Sonra da bir depresyon çukuruna gömülmüştü. Dakikalardır hiç konuşmadan yol alıyorlardı. Her ikisi de Bilal'le ilgili kendi hatıralarına ve pişmanlıklarına gömülmüştü. Semiramis birden yanındaki arkadaşına sordu. Son zamanlarda onu gördün mü yeniden? Adam yerinden sıçradı. Semiramis aklını yitirmiş gibi dik dik baktı kadına. Semiramis ise hiç gülmeden ve sabırsızca iç geçirerek "Kardeşinden söz ediyordum" diye açıkladı. "Nidal'i mi? Hayır görmedim. Yıllardır. Sen?"
"Ben birkaç kere gördüm. Muazzam değişmiş. Görsen tanımazsın. Sakallı olmuş."
"Eğer hepsi buysa..."
"Sakal bırakmış demedim. Sakallı olmuş dedim."
"Anladım Semih. Bugün 10 milyonlarca adam senin ifadenle sakallı. Bu işin pek sıra dışı bir yanı kalmadı artık. Ne yazık ki çağın ruhunun içinde olan Nidal, anakronik duruma düşen ise biziz."
Semiramis sanki onu duymamış gibi devam etti. "Sakal ve beraberinde gelen tüm o söylem, buluşma toplantısına onu davet edersen bazı arkadaşlarımız rahatsız olabilir."
"Bu benim gözümü korkutmuyor. Silah çekmeden tartışmayı biliyor mu?"
"O konuda bir sorun yok. Kibar olduğu bile söylenebilir. Ama söylediklerinin içeriği..."
"Gerici mi?"
"Bir Taliban'dan daha gerici ve bir Kızıl Kımer'den daha radikal. Hepsi bir arada."
"O kadar kötü ha?"
"Hayır, ben de biraz abartıyorum ama sadece biraz. Hastalık derecesinde muhafazakar. Örneğin kadınların elini sıkmayı reddediyor. Amerika'dan söz ettiğinde de 60'lı yıllardan kalma bir Mao'cu konuşuyor sanırsın."
"Nasıl bir şey olduğunu anladım. Ama bu da çağın ruhuna uygun. Onu dinlemenin bize hiçbir zararı dokunmayacağını düşünmeye devam ediyorum."
"Bazı arkadaşlarımız kendilerini saldırıya uğramış gibi hissetse bile mi?"
Adam sadece bir an düşündü. "Evet, bazılarımız kendini saldırıya uğramış gibi hissetse bile, hepimiz yetişkiniz. Tüm gençlik yanılsamalarından sıyrıldık. Niye sterilize bir atmosferde buluşmamız şart olsun ki?"
Eğer Bilal'in kardeşinin ne dediği anlaşılıyorsa, başkalarının da konuşmasına izin verebiliyorsa, ben onu dinlemek sonra da yanıtlamak isterim.
İstediğini yap. Teşrifatçı başı sensin. Ben uyarmış oldum. Buluşma toplantısı bozulursa kendinden başkasına kızamazsın.
Tamamdır. Bu sorumluluğu üstleniyorum. Otele doğru giden özel yola girmişlerdi. Adam Semiramis'in arabayı kendi küçük evinin önüne park edeceğini düşünüyordu. Ama kadın ana kapının önünde durdu. Onunla üçüncü bir gece geçirme arzusunu açıkça dile getirsin diye onu yeni bir sınavdan mı geçiriyordu?
Hayır, Semiramis'in aklı başka yerdeydi. Yolcusunun tedbirsizlik ederek canlandırdığı anıların içinde kalmıştı. Adamın içinden özür dilemek geçti ama vazgeçti. Herhalde her şeyi fazla aşikar kılmamanın daha şık olacağını düşünmüştü.
Kapıyı açtı, civarda kimse olmadığına emin olduktan sonra kadına doğru eğilip yanağına kaçamak bir öpücük kondurdu. Semiramis tepki vermedi. Ne onu itti ne ona doğru eğildi. Adam ısrar etmedi. Arabasından inip Semiramis'in gitmesine izin verdi. Sonra da kendi odasına çıktı. O gece birlikte uyumayacaklardı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 181.